Ayrım 10.
Mustafa Kemal teşkilat-ı mahsusa üyesi mi? P.H. Studard'ın Eşref Kuşçubaşı'ndan dinleyip hazırladığı listede teşkilat-ı mahsusa üyeleri arasında Mustafa Kemal'in de adı bulunmaktadır. Bazı yazarlar Studard'ı kaynak göstererek bu iddiayı savunmaktadırlar. Ancak bunu kanıtlayacak bir belge bulunmamaktadır. Mustafa Kemal'in İslam ihtilali konusundaki düşünceleri bellidir. Kaldı ki Mustafa Kemal'in o dönemde Enver'in emrindeki bir kurulda görev kabul etmesi mantıklı görünmemektedir. Enver Bey'in de kendi özel örgütüne Mustafa Kemal'i alması düşünülemez. Öyleyse bu listelerde Mustafa Kemal'in adı neden geçmektedir? Muhtemelen bu kişi İttihatçıların ünlü İyaşe Nazırı ve sonradan Karakol Cemiyeti'nin kurucusu Küçük Efendi Kara Kemal'dir. Nüfus kaydında adı Mustafa Kemal olarak geçen Kara Kemal, bazı mektuplarında da M. Kemal imzasını kullanmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları İstanbul 2002. Teşkilat-ı Mahsusa'nın sonu. Savaş yılları boyunca Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kuzey ve Orta Afrika ve Kafkasya'da faaliyet gösteren casusluk, karşı casusluk, propaganda ve gerilla eylemleri yapan teşkilat-ı mahsusa Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle resmen sona erdi. Enver Paşa örgütün yönetimini Hüsamettin Ertürk'e devrederek ülkeden ayrıldı. Enver Paşa teşkilat-ı mahsusanın bundan sonraki adının Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı olmasını istiyordu. Bu da bir hayaldi. Teşkilat-ı mahsusa yıkılmakta olan bir devletin özel örgütüydü. Savaşın sona ermesiyle örgüt de dağıldı. Teşkilat-ı mahsusa üyelerinin önemli bir kısmı Kuvayi Milliye saflarına katıldı. Mütareke yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren Karakol Teşkilatı, teşkilat-ı mahsusa üyeleri tarafından kuruldu. Kemalist devrime inanmayan teşkilat mensupları ise işbirlikçi oldu. Kuvayi İnzibatiye saflarına katıldı. 1926 yılında Atatürk'e suikast girişimine katılan ve aslanlar arasında teşkilat-ı mahsusa üyeleri de vardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da İngiliz işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan, gıyabında Mustafa Kemal'i de idama mahkum eden Divan-ı Harbi Örfi Reisi Mustafa Paşa da, Kürt Mustafa, teşkilat-ı mahsusa üyesiydi. Süleyman Askeri'den sonra örgütün başkanlığını yapan ve daha sonra Genç Türk Devleti'ne bağlılığından kuşku duyulduğu için yurt dışına sürgüne gönderilen 150'likler listesinde yer alan Kuşçubaşı Eşref şöyle diyor. İçimizde kimsenin kaybedecek bir şeyi yok. Davamızın haklı olduğuna ve çalışmalarımızın mühim olduğuna inanmıştık. Sonunda kazanamayacak oluşumuzu göz ardı etmeye meyilliydik. Hiç değilse harbin sonunda etrafımızdaki dünya çökmeden ufak tefek birkaç zafer kazanabilirdik. Durmadan çalıştım. Bu işe gönül vermiştim. Mantık ne derse desin. Hiçbir zaman filozof yahut siyasetçi olmadım ve bu işten iyi dostlar, yara izleri ve kalça çıkığı, birkaç madalya ve memleketim için çok iyi dövüştüğümü bilmenin verdiği tatmin dışında hiçbir şey elde etmedim. Studart adı geçen eser sayfa 142. Bahattin Şakir kurucu üye. Teşkilat-ı mahsusanın resmi bir örgüt olarak 1913 yılında bir irade-i seniye, padişah emri ile kurulduğu ileri sürülmüş ise de bu iddia kanıtlanamamıştır. Harbiye nezaretine bağlı resmi bir daire olduğu açıktır. Nitekim Sadrazam Talat Paşa da teşkilat-ı mahsusanın bir devlet dairesi olduğunu belirtir. Bu örgütü şube-i mahsusa olarak adlandıranlar da olmuştur. Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 3, İttihat ve Terakki, sayfa 276. Daire nezarete bağlı olmakla beraber merkezi ayrı yerdedir. Cağaloğlu, Nuri Osmaniye, Şeref Sokağı, Tasviri Efkar Matbaası karşısında, No 39. Enver Paşa, teşkilatın başına ilk olarak çok sevdiği ve beğendiği Süleyman Askeri Bey'i Irak cephesinden çağırarak getirmiştir. Reisin isteği üzerine de yardımcılığına Atıf Kamçıl Bey atanmıştır. İki üye daha eklenmiştir. Emniyeti Umumiye Müdür Muavini Aziz Bey ve Doktor Nazım Bey. Böylece bu dört isim teşkilat-ı mahsusanın nüvesini oluşturmuştur. Beşinci üye olarak da Doktor Bahattin Şakir Bey eklenmiştir. Teşkilatın üst düzeydeki yönetici kadrosunda bazı ünlü isimler daha vardır. Yakup Cemil, Doktor Rusuhi Bey, Süvari Kaymakamı Hüsamettin Ertürk, Eşref ve Hacı Sami Kuşçubaşı kardeşler, ünlü hatip Ömer Naci, Mümtaz, Yüzbaşı Rıza, Nuri Paşa Mataracı, Eyüp Sabri Akgöl, Bingazi Mebusu Yusuf Şetvan, İzmitli Mümtaz Beyler gibi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın İstanbul'da bulunan merkez örgütü, yönetici komisyona bağlı olarak 4 masaya, şubeye ayrılmıştır ve her masanın başında bir subay bulunmaktadır. 1. Rumeli masasına Arif Bey, 2. Kafkasya masasına Yüzbaşı Rıza Bey, 3. Afrika Trablusgarp masasına Hüseyin Tosun ve Tunuslu Ali Başampa Beyler, 4. Vilayat-ı Şarkiye, merkez Erzurum olmak üzere masasına Doktor Bahattin Şakir ve Ruşeni. Ruşeni Bey, Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün övgüyle söz ettiği Din Yok Milliyet Var adlı ünlü kitapçığı yazacaktır. Beyler getirilmiştir. Bahattin Şakir Doğu Cephesinde. İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi, seferberliğin ilan edilmesinden sonra teşkilat-ı mahsusa üyelerini çeşitli bölgelerde görevlendirdi. Özel örgütün kurucularından Doktor Bahattin Şakir de bunlardan biriydi. Dahiliye Nazırı Talat Paşa, kendisini yanına çağırarak Erzurum'a gitmesini istedi. Erzurum bir Serhat kentiydi ve Baha Bey, Edirne kuşatmasını yaşamıştı, deneyimliydi. Merkezi Umumi Azasından Doktor Bahaettin Şakir Bey'in Kuzey Kafkasya'ya, Ömer Naci ve Ruşeni Beylerin İran mıntıkasına, Süleyman Şefik Paşa, Rauf Bey ve Ubeydullah Efendi'nin Afganistan'a hareketlerine karar verildi. Arif Cemil, 1. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa, Arba Yayınları İstanbul 1997, sayfa 13. Doktor Bahattin Şakir, Ömer Naci Bey ile birlikte Erzurum'a gitti. Bu arada Trabzon'a da Rıza Bey gönderildi. Sopalı mutasarrıf olarak anılan Rize mutasarrıfı Cemal Azmi Bey de vali olarak Trabzon'a atandı. Osmanlı ordularının sınır taburlarında Ermeniler de vardı. Bunlar Doğu illerinden kaçan Ermenilerin Rusya'ya geçmelerine yardım ediyorlardı. Onun için bunların daha içerideki taburlara nakilleri isteniyordu. Tıpkı Teşkilat-ı Mahsusa'nın yaptığı gibi Ermeniler de çeteler oluşturmaya başladılar. Bunların çoğu Taşnak Komitesi'ne bağlıydı ve Çarlık Rusyası ile işbirliği halindeydiler. İstanbul'daki Teşkilat-ı Mahsusa Merkezi Reisi Süleyman Askeri Bey'den gelen emirde Teşkilat-ı Mahsusa Doğu Mıntıkası'nda Rusya'ya karşı yapılacak harekat ve araştırmalarda tam bir ahenk temini için Kemal, Rıza, Hilmi ve Doktor Bahaettin Şakir Beylerin birleşerek bir talimatname vücuda getirmeleri talep olunduğundan, bu nizamname icabında Teşkilat-ı Mahsusa Doğu Cephesi artık Kafkasya İhtilal Cemiyeti namı altında hareket eyleyecekti. Arif Cemil adı geçen eser sayfa 27. Doğu Cephesi Erzurum ve Trabzon olarak ikiye ayrılmıştı. Erzurum kısmı Doktor Bahattin Şakir, Hilmi ve Erzurum Valiliğine tayin edilen Tahsin Beyler tarafından yönetilecekti. Van mıntıkasına Ömer Naci Bey komuta edecekti. Bahattin Şakir Bey, 3. Ordu bünyesinde İttihat ve Terakki'nin parti komiseri gibi faaliyet gösterecek, kimi zaman da 3. Ordu'nun resmi hiyerarşisiyle çatışacaktır. Kafkas İhtilal Cemiyeti'nin gizli nizamnamesinde cemiyetin amacı Kafkasya'da bir umumi ihtilal tertiplemek olarak belirtiliyor. Cemiyet 7 kişiden oluşan bir merkezi umumi tarafından yönetiliyordu. Nizamnamede dahilde ayaklanma ve hariçte hücum emri yalnız merkezi umuminindir deniliyordu. Cemiyete bağlı komitelerde mürşit, rehber, muhbir, fedai ve yardımcı adı altında çeşitli kollar bulunmaktaydı. Cemiyete dahil olan her kişi bu görevlerden birini yapmakla mükellefti. Maksat uğrunda can cömertliği edenlere fedai deniliyordu. Aslında Kafkas İhtilal Cemiyeti'nin tüzüğü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tüzüğünün bir benzeriydi. Turan'a buradan gidilir. Bahattin Şakir ve arkadaşları Erzurum'a gelirlerken yol kavşaklarına Turan'a buradan gidilir diye işaret levhaları koyuyorlardı. Doktor Baha Bey Erzurum'a geldiğinde Ermenilerin Taşnak Komitesi'nin reisleri de Erzurum'da bulunuyorlardı. Ermeni reisleri henüz savaş başlamadan önce Erzurum'da Türk ve Rus Ermeni delegelerden oluşan bir kongre düzenlediler. Taşnak Sütyun Partisi'nin 8. Büyük Kongresi'ne İttihat ve Terakki Partisi Katibi Umumisi Doktor Bahattin Şakir ile Doğu Kafkasya ve Azerbaycan Müfettişi Ömer Naci Bey cemiyet adına katıldılar. İttihatçılar Ermenilerin Rusya içinde ayaklanmalarını, Rusya'ya karşı ihtilalci bir tavır almalarını istiyorlardı. Kongrede çağrıları bu yöndeydi. Kongreye katılmaları da bu nedenleydi. Fakat tam tersi oldu. Ermeniler Çarlık Rusyası'nın yanında Osmanlı'nın yenilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Delegeler kongreden sonra da kenti terk etmemişlerdi ve kentteki Rus konsolosu ile sıkı ilişki içindeydiler. Doktor Bahattin Şakir bu durumu görünce şaşırdı. Kentin askeri ve mülki yetkililerini sert biçimde uyardı. Rusya'dan gelen Ermeni delegeler jandarma nezaretinde sınır dışı edildiler. Cihan Harbi'nin Avrupa'da başlamasından bir ay sonra Doktor Bahattin Şakir, Talat Paşa'ya gönderdiği raporunda şöyle diyordu. 1. Bir haftadan beri Narman ve Hazankale teşkilatımızı teftiş ediyordum. Günden güne büyüyen teşkilatımız için pek ümit varım. Tecrübe ettik, her yerde Rus kuvvetlerini bozduk. 2. Milis teşkilatı eski zamanlardan kalma bir gönüllü teşkilatı değildir. Doktor Şakir aynı raporunda silah ve cephane azlığından yakınıyor. 4. Van'a, Trabzon'a silah gönderiyorsunuz. Fakat en mühim mıntıkayı nazarı dikkate almıyorsunuz. Silah ve bilhassa çok miktarda cephane isterim. Defalarca para istedim. Cevap bile alamadım. Başımda bu kadar şahıslar var. Bunların teçhizatı ve idareleri ne ile olur? Ben merkezdeki masraf için Hilmi'nin 5-10 kuruş emanet parasını sarf ediyorum. Fakat o da bitiyor. Naci her gün para talep ediyor. 2 güne kadar kati cevap beklerim. Doğu cephesinin en kritik kentinin polis şefi Ermeniydi. Doktor Bahattin Şakir raporunda bu durumu şöyle anlatıyor. 7. Buranın polis serkomiseri Ermenidir. 2 de hınzır Ermeni polis vardır. Bunların içerilere alınarak buralara muktedir ve cevval ve emniyet edilir bir serkomiser ve birkaç polis gönderilmesini İsmail Can Bulat'a yazmıştım. Ses yok. Trabzon'da bulunan bizim Hamal Feridi serkomiserliğe tayin de mümkündür. Arif Cemil, adı geçen eser, sayfa 49. Bizim menfaatlarımız vatanın menfaatıdır. Ona gelecek her bir mazarrat ruhumuzun en derin noktasına dokunuyor, diyordu Doktor Bahattin Şakir. Bu zor koşullarda teşkilatını geliştirmeye, askeri gücünü artırmaya çalışıyordu. Raporunda ümit var olduğunu söylüyordu ama ortada silah, cephane ve para yoktu. Talat Paşa ise yanıtında ancak, ayrıca silah tedarik edildikçe o mıntıkalar için gönderilecektir diyebiliyordu. Teşkilatı mahsusanın elemanları Rusya içinde aldıkları bilgileri Doktor Bahattin Şakir'e ulaştırıyorlardı. Baha Bey'de gelen bilgileri 3. Ordu İstihbarat Şubesi Müdürü Mümtaz Bey'e iletiyordu. Erzurum'daki Ermeniler Rus konsolosluğunun istihbarat hizmetine büyük yardım ediyorlardı. Doktor Baha'nın da bundan hiç kuşkusu yoktu. Erzurum'daki teşkilat-ı mahsusa, daha doğrusu Kafkasya İhtilal Cemiyeti, Eylül ortasına doğru yani umumi harbin zuhurundan 1,5 ay sonra çete teşkilatını tamamlamış ve harekete hazırlanmış bulunuyordu. Arif Cemil, adı geçen eser, sayfa 72. Ancak Rus ordusunun ani saldırısı karşısında Erzurum havalisindeki çetelerden umulan fayda görülmedi. Çeteler o civarın ahalisinden oluşuyordu ve çoğu kendi ailesini kurtarmanın derdine düşmüştü. Doktor Bahattin Şakir yalnızca Erzurum'da kalmıyor, Artvin, Oltu, Kağızman arasında gidip geliyor, tüm bölgeyi karış karış dolaşıyordu. Muharebe olurken dönmeme imkan var mıdır? Bahattin Şakir 5 Kanuni evvel 1330, 5 Aralık 1914 tarihinde eşi Cenan Hanım'a yazdığı mektupta şöyle diyordu. Erzurum'dan Yusufeli kazasına geçtim. Buradan sonra Tavakert ve Ardanuç'a ve oradan da Artvin'e geldim. Buralar hep bizim çetelerin zapt ettiği yerlerdir. Fakat bu havali o kadar dağlık, o kadar geçilmesi müşkül olan yerler ki dağları tepeleri atlayıp buraya gelinceye kadar çektiğimi Allah bilir. Şimdi Artvin'deyim. Bana çekmiş olduğunuz telgrafı burada aldım ve derhal cevap yazdım. Biz şimdi bir Rus baytarının evindeyiz. Orası hükümet konağı yapılmıştır. Evin sahipleri piyanoya varıncaya kadar her şeylerini bırakıp gitmişler. Kuş tüyünden yastıklar, yorganlar, velhasıl her şey mevcut. İstanbul'dan çıktığımdan beri ilk defa olarak eve benzer bir yerde oturuyorum. Bu gece yattığım yatak o kadar rahat idi ki vücudum çoktan beri yumuşak yerde dinlenmeye alışmadığı için bütün gece uyuyamadım. Artvin'de Rus çarının bir meyve bahçesi varmış. Oradan size bir ufak teneke zeytin yaptırıp yollayacağım. Rus tütünlerinin iyisinden de birkaç paket göndereceğim. Bana yazdığın telgrafta gelmekliğimi yazıyorsun. Çocuk veya sen ağır hasta mısınız merak ettim. Nazım'a telgraf çekiyorum, bana haber versin. Muharebe olurken benim dönmeme imkan var mıdır? Bunu sen de takdir edersin. Böyle bir vatani vazife olmasa bir dakika durabilir miyim? Siz ordunun muzafferiyeti için gece gündüz Cenab-ı Hakk'a dua ediniz. Selametle işleri bitirip dönersem sana bir araba hayvanı getireceğim. Şimdi bir tane elimde var. Bir eşini daha bulursam güzel bir arabamız olur. Yalnız siz elinize geçen paradan idare ederek ufak bir araba parası artırınız. Allah'a emanet olunuz. Arif Cemil adı geçen eser, sayfa 139-140. Mektup hiçbir çıkar beklemeden vatanı için mücadele eden, aylarca yatak yüzü görmeyen, yumuşak yatakta gözü uyku tutmayan yüksek bir kişiliğin, bir Jacobi'nin ruh halini yansıtıyordu. Teşkilat-ı mahsusa yöneticisinin elinden örgütünü yönetmek için binlerce lira ve altın geçmektedir. Ama İstanbul'da bir faytonu bile yoktur. Cephede bulduğu bir at onu hayallere götürmektedir. Bir arabaları olması için Cenan Hanım'ın yapacağı tasarrufa ihtiyaç vardır. Güzel bir arabası hiçbir zaman olmayacaktır Bahattin Şakir'in. Şehit düştüğünde cebinden para değil, yalnızca çocuklarının fotoğrafları çıkacaktır. Eşine ve çocuklarına yalnızca onurlu bir isim bırakacaktır. İnşallah bu yolda ölmek nasip olur. Doğu cephesinde askeri harekatı yöneten 3. Ordu Kumandanı Hafız İsmail Hakkı Paşa, tifoya yakalanır ve ölür. Doktor Bahattin Şakir, yakın dostunun ölümü üzerine Talat Paşa'ya gönderdiği telgrafta şöyle diyor. İnkılabın esas erkanından İsmail Hakkı'nın vatanı müdafaa ederken düşman karşısında ölmesi, bizim ve inkılap tarihimiz için şeref sebebidir. İnşallah sana, bana, diğer arkadaşlarımıza da bu yolda ölmek nasip olur. Yalnız ağlanacak yön, merhumun vatana yapacağı hizmetlerin hürriyetin başında son bulmasıdır. Vatan ve inkılap erkanını hem taziye hem tebrik eyler, bilhassa hayırlı halefinin bir an evvel iyi seçilmesini arz ve gözden uzak bu mıntıkayı, İsmail Hakkı'nın ruhu size yakınlaştırmasını temenni eylerim. Arif Cemil adı geçen eser, sayfa 141. Baha Bey'in dileği birkaç yıl sonra yerine gelecek, ona ve dava arkadaşlarına bu yolda ölmek nasip olacaktır. Tiflis'te Ermeni kurşunlarıyla şehit olan Cemal Paşa, Erzurum'da kavga arkadaşı Hafız Hakkı Paşa'nın yanına gömülecektir. 16 Kanun evvel 1330'da Ekim 1914, çeteler Rus işgalindeki Ardahan'a girerler. Rus kazaklar şehri tahliye ederler. Ardahan'ın kurtarılması Doğu cephesinde önemli bir başarıdır. Ancak Ardahan'ı elde tutmak kurtarmaktan daha zordur. Kent Rus kuşatması altındadır. Ardahan alınırken Yakup Cemil Bey ve müfrezesi de oradadır. Kente girilirken Yakup Cemil'in müfrezesinden binbaşı Asım Bey şehit olur. Bahattin Şakir İstanbul'a meclisi mebusana çektiği telgrafta Ardahan'ı aldık fakat Asım'ı kaybettik diyordu. Dondurucu soğuklar Rus askerlerinden daha etkiliydi. Güvenlik için kentin sınırlarına nöbetçi dikmek bile mümkün olmuyordu. Çünkü akşam nöbete bırakılan asker sabah donmuş halde bulunuyordu. Alman subayı Stange kuşatmadan kurtulmanın imkansız olduğunu, bu nedenle Ruslara teslim olunmasını önerdi. Doktor Bahattin Şakir ve Yakup Cemil bu öneriyi reddetti. Çünkü Stange Bey muvazzaf bir kıtayı kumanda ettiğinden akıbeti en nihayet esir olmakla sınırlı kalırdı. Halbuki Doktor Bahattin Şakir ve Yakup Cemil Beyler çetelere kumanda ettiklerinden, esir düşerlerse Ruslar tarafından mutlaka kurşuna dizileceklerinden şüphe yoktu. Arif Cemil adı geçen eser, sayfa 159. Tek çare Rus kuşatmasını yararak şehri terk etmekti. Huruç hareketi yapıldı. Alay ve çeteler kentin dışındaki Rus hatlarını yararak çıkmak üzereydiler. Tam bu sırada uzaktan bir süvari alayı görüldü. Herkes takviye kuvveti geldi sanmıştı. Oysa gelenler Rus alayıydı. Rus süvarileri artık iki taburun arasına girmiş bulunuyorlardı. Bütün efrat birden düşman süvarisini ateş altına almaya başlayacağı anda düşman tarafından gayet güzel bir Türkçe ile ''Durunuz arkadaşlar, ateş etmeyiniz, biz de sizdeniz.'' diye bağırılması etrafı büsbütün şaşırtmıştı. Gelen kuvvetin gene Türk ordusuna mensup olacağına kanaat getirerek herkes birden ayağa kalkmıştı. Fakat o anda Türk zannedilen süvari alayı derhal açtığı bir yaylım ateşiyle gerek Stange Bey alayına gerekse çetelere mensup efradın büyük bir kısmını yere sermişti. Arif Cemil adı geçen eser sayfa 160. Bu oyunu yapan Rus ordusundaki Ermenilerdi. Ardahan'ı fetheden kuvvetlerin neredeyse yarısı bu oyunlarla yok edildi. Mahkum taburları. Mahpusları hapishaneden çıkarmak, subayların komutası altında bunlardan çeteler oluşturmak ve özellikle çetecilikte ünlenmiş kişileri çetebaşı yapmak da teşkilat-ı mahsusa liderlerinin görevleri arasındaydı. Trabzon ve Erzurum'da da böyle birlikler oluşturuldu. Çetelerin görevi ordunun yan ve gerilerinde faaliyet göstermekti. İttihat ve Terakki'nin savaş politikalarından birisi de mahkumların ve mazlumların Darül Harbe, savaş alanlarına gönderilmesi, bu yoldan mahkum taburları kurmuş olmasıdır. Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 3 İttihat ve Terakki sayfa 285. Bu birlikler ilk kez Balkan Savaşları'nda denenmiştir. Bu kıtalara Teşkilat-ı Mahsusa kıtaları denilmiştir. Teşkilat-ı Mahsusa'yı karalamak isteyenler bu mahkumlardan kurulu birlikleri öne sürerek teşkilatı ipten kazıktan kurtulmuş serseri çeteleri olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Oysa mahkumlardan kurulu birlikler içinde emre uymayanlar, itaatsizlik yapanlar ya kurşuna diziliyor ya da tekrar hapishaneye gönderiliyordu. Balkan Savaşları'nın ilk döneminde cephelere Teşkilat-ı Mahsusa adlı kıtalar sürülmüştür. Tarık Zafer Tunaya'ya göre kıtalar, sayıları 5000'e varan mahkumlar ve sabıkalılardan oluşturulmuştur. Bunlar arasında işe yaramayanlar, amele taburları olarak yol ve yapı işlerinde çalıştırılmışlardır. İşe yarayanlardan Mücahitler Fırkası, tümeni kurulmuştur. Mahkumlardan oluşan taburların Ermeni katliamı yapmak için kurulduğu iddiası sonradan imal edilmiştir. Bununla ilgili ilk kanun 1913 yılında çıkarılmıştır. Yasanın adı Darül Harbe gidecek eşyas hakkındaki takibat ve mücazatın teciline dair kanunu muvakkattır. Kanunun birinci maddesine göre askerlik yaşına girmiş bir yıl veya daha fazla hapis, nefi muvakkat, geçici sürgün, cezasıyla veya mücazatı terhibiye, ağır cezalı suçlar ile mahkum bulunanlar ve de askerlik yaşına girmemiş hafif ve ağır cezalı mahkumlar savaş alanına gönderilmelerini isteyebilirler. Bunlardan ahlak ve vücut bakımından gerekli niteliklere sahip olanlar askeri kıtalara yollanırlar. Haklarındaki kanuni takibat ya da hükümlerin infazı dönüşlerine kadar ertelenebilir. Ancak ırza geçme ve utanç verici fiili şeni suçlardan dolayı mahkum olanlar bu durumdan yararlanamazlar. Bu kişilerin seçimi harbiye, dahiliye ve adliye nezaretleriyle sıhhiye müdüriyeti umumiyesince kurulacak, adliye mensuplarının ve askeri memurların da katılacakları komisyonlar tarafından yapılırdı.